Ayrım 9, Şeffaf, Stephen King, sayfa 75. Gardner az kalsın tekrar telefona gidiyordu. Ayağa kalktı ama odanın ortasında döndü. Gidip Anderson'ın salıncaklı sandalyesine oturdu. Önce onu bir süre izleyeceğim, bunun ne anlama geldiğini kavramaya çalışacağım. Yutkundu, boğazı ağrıdığı için yüzüne buruşturdu. Ateşi vardı, öyle hafif olduğunu da sanmıyordu. Kendini yalnız hasta değil, rüyada gibi hissediyordu.
Harika. O nedir? Ne yapabilir?
Gardner orada oturacak ve biraz da düşünecekti. Sonra bir ibrik koyu kahve yapacak, içine 6 aspirin atacaktı. Ağrı ve ateşine iyi gelirdi, hiç olmazsa bir süre için. Böylece uyumadan oturmayı da başarabilecekti.
Ne yapacak?
Gardner gözlerini yumarak uyuklamaya başladı. Bunun bir sakıncası yoktu. Kestirebilirdi ama uzun bir süre değil. Böyle oturarak doğru dürüst uyuyamazdı zaten. Ve Peter de her an ortaya çıkabilirdi. Eski arkadaşı Jimmy görür ve onun kucağına zıplardı. Peter bir çalar saatten daha etkideydi. Hayır, Gardner 5 dakika kestirecekti. Tavşan uykusu, bunun bir sakıncası olamazdı.
Onu sen bulmalıydın. O senin için gelmişti sanırım, Jim.
Dalıp gitti, uykusu birdenbire derinleşti. Adeta komaya benzer bir hal aldı.
Fış!
Gardner hızla karların üzerinde kayıyordu. Gözlerini kahverengi basit tahta kayaklara dikmişti. Hızı onu hipnotize ediyordu. Sonra solunda biri, o lanet olasıca gösteri yürüyüşlerinizde bir şeyden hiç söz etmezsiniz dedi. Nükleer enerji geliştirildi, 30 yıl oldu ve bir tek kazayla bile karşılaşmadık. Teddy konuşan, arkasına kırmızı geyikli bir kazak ve ayağına da soluk bir blue jean giymişti. Üstelik hızla kayıyordu. Gardner ise tümüyle kontrolden çıkmıştı. Sağından biri, çarpacaksın diye bağırdı. Gardner dönüp baktı, bu sözleri Arberg söylemişti. O şişko çürümeye başlamıştı. Parti gecesi alkol yüzünden kızarmış olan suratı kirli camlarda asılı olan sarımsı gri perdelerin rengindeydi. Etleri aşağıya doğru sarkmıştı. Parçalanıp kopuyordu. Arberg Gardner'ın şok ve dehşetini fark etti. Gri dudakları gülümsemeyle gerildi.
Haklısın, ben ölüyüm. O gece senden sonra bir kalp krizi geçirdim. Can kurtaran çağırdılar. Ama hastaneye giderken yolda öldüm.
Gardner olamaz diye fısıldadı. İşte her zaman bundan korkmuştu. Sarhoşluğu sırasında birinin ölümüne neden olmaktan.
Hızla yokuştan kayarak ağaçlığa doğru giderken ölü evet diye ısrar etti. Seni evime davet ettim. İçki ve yemek verdim. Ve sen buna karşılık sarhoşça bir tartışmaya girerek beni öldürdün.
Lütfen ben...
Sen ne? Sen ne?
Bu ses yine soldan gelmişti. Ted'in kazağındaki renk geyikleri kaybolmuş. Onların yerini sarı radyasyon uyarı işaretleri almıştı.
Sen bir hiçsin, bir hiç. O gücün kaynağını hiç düşündün mü?
Arberg sağ taraftan vızıltı gibi bir sesle sen beni öldürdün dedi ama bunun cezasını çekeceksin. Şimdi ağaçlara çarpacaksın Gardner.
Ted o gücü masaldaki Oz ülkesinden aldığımızı mı sanıyorsun diye bağırdı.
Yüzünde birdenbire cerahatler akan yaralar belirdi. Dudakları su topladı, çatladı. Yarılıp iltihaplanmaya başladı. Bir gözünde süt gibi pırıltılı bir perde belirdi. Gardner gitgide artan bir dehşetle radyasyon hastalığının son devresini yaşayan bir adamla karşı karşıya olduğu da anladı.
Ted'in kazağındaki radyasyon simgeleri siyaha dönüşmeye başladı.
Arberg çarpacaksın diye fısıldadı. Bundan eminim, çarpacaksın. Gardner şimdi dehşetle ağlıyordu. Karısını vurduktan sonra da ağladığı gibi. Sanki tabancanın sesini duyuyor, mutfakta geri geri giden Nora'yı görüyordu. Karısı elini yanağına bastırmıştı, sonra parmaklarının arasından kan akmaya başlamıştı. Kafası olanları reddetmek için son kez çabalamıştı.
Domates salçası bu, endişelenme, domates salçası.
Sonra Gardner ağlamaya başlamıştı, şimdi ağladığı gibi.
Size göre bütün sorumluluğunuz fişi prize taktığınız an sonra eriyor. Ted'in yüzünden cerahatlar akıyordu, saçları dökülmüştü, kafası yara içindeydi. O da Albert gibi dudaklarını germiş gülüyordu. Gardner dehşetle kontrolden çıkmış olduğunu anladı. İki yanında birer ölüyle Straight Arrow yamacından hızla iniyordu.
''Ama sen bizi durduramayacaksın Gardner, bizi kimse durduramayacak. Aslında atom reaktörü çoktan kontrolden çıktı. 1939'dan beri durum böyle sanırım. 1965'te durum kritik bir hal aldı, patlama yakın.''
''Olamaz, olamaz.''
Albert yine vızıldadı. ''Sen çok yukarılarda uçuyordun ama fazla yükselen kötü düşer.'' İnsanın ev sahibini öldürmesi cinayetlerin en kötüsüdür. Çarpacaksın, çarpacaksın, çarpacaksın.
Bu çok doğruydu. Gardner dönmeye çalıştı ama başaramadı. Artık o yaşlı çam ağacını görebiliyordu. Ted ile Arberg ortadan kaybolmuşlardı. Onlar kapıyı vuran Tommy'ler miydi, Bobby?
Gardner çaresizce ağaca doğru kayarken onun canlandığını fark etti.
Ağacın gövdesi onu yutmak için ağız gibi açılmıştı. Ağaç büyüdü, büyüdü, sanki hızla ona doğru koştu. Gövdesinden ahtapotunkini andıran kollar uzandı. Ortasında korkunç, kapkara, çürük bir şey vardı. Çamın gövdesi kara bir ağıza benziyordu.
Gardner uyandığını sandı ama uyanmamıştı. Sadece bir rüyanın yerini bir başkası almıştı. Biraz önce rüyasında o eski kazayı görmüştü. Haven'a gelirken onu kamyonetlerine alan gençlerin yanında bir an dalmış, yine rüyasında o kazayı yeniden yaşamıştı. İnanılacak gibi miydi bu? Ama bu kez çarptığı ağacın gövdesinde çürümüş bir ağız belirmişti.
Gardner irkilerek uyandı ve kendini Bobby'nin salıncaklı sandalyesinde buldu. Uyandığı için çok sevindi ve bu yüzden her tarafının tutulmuş olmasına da aldırmadı. Boğazı öyle batıyordu ki sanki gırtlağına dikenli tel yerleştirmişlerdi.
''Şimdi kalkıp kahve yapacağım.'' diye düşündü. ''Aspirin alacağım. Daha önce de böyle yapmayacak mıydım?'' Kalkmak için davrandı, aynı anda Bobby gözlerini açtı.
Gardner o zaman hala rüya gördüğünü anladı, öyle olmalıydı. Çünkü Bobby'nin gözlerinden yeşil ışıklar fışkırıyordu. Resimli romanlarda Superman'in röntgen ışınları çıkaran gözlerini anımsadı. Ressam bunu açık yeşil kalemle çizerdi. Ama Bobby'nin gözlerinden çıkan ışık insana bataklıkları hatırlatıyordu ve korkunç bir şeydi.
Bobby ağır ağır doğrularak etrafına bakındı. Bakışları Gardner'a doğru kaydı.
''Gardner yapma!'' demek istedi. ''O ışınları bana doğru çevirme!''
Sesi çıkmadı ama. Yeşil ışık yüzüne gelirken Bobby'nin gözlerinin zümrüt yemyeşili olduğunu gördü. Güneş gibi parlaktı bu gözler. Gardner kadının gözlerine bakamadı. Başını çevirmek zorunda kaldı. Yüzünü korumak için kolunu kaldırmak istedi. Ama onu da başaramadı. Kolu çok ağırlaşmıştı.
Kolum yanacak diye düşündü, yanacak. Birkaç gün sonra ilk yaralar belirecek. Önce onların sivilce olduğunu sanacağım. Çünkü radyasyon hastalığında başlangıçta böyle oluyor. Her şey birkaç sivilce ile başlıyor. Yalnız bu sivilceler hiçbir zaman geçmiyor. Gitgide daha kötüleşiyorlar. Daha da kötü.
Gardner Arberg'in sesini duydu. Daha önceki rüyadan kalma bir şeydi bu. Şişman adamın vızıltılı sesinde zafer vardı şimdi.
''Çarpacağını bilmiyordum Gardner.''
Işık Gardner'a geldi, onu sardı. Gözlerini sıkıca yummuştu ama yine de fosforlu saatlere benzeyen bir ışık gördü. Ancak insan rüya görürken canı yanmazdı. Gardner da şimdi acı duymuyordu. Parlak yeşil ışık ne sıcaktı ne de soğuk. Bir hiçti ama boğazının ağrısı geçmişti artık. Sonra şu sözleri açık seçik duydu.
Ucuzluk, bu tür bir fiyat indirimi bir daha yapılamaz. Şezlonglar, yataklar, oturma odası.
Bu sesler yine kafatasındaki çelik plakadan geliyordu. Seslerin başlamalarıyla kesilmeleri bir oldu. Gardner'ın şiş boğazı gibi ve yeşil ışık da kaybolmuştu.
Gardner gözlerini açtı, ihtiyatlı. Bobby kanepede yatıyordu, gözleri kapalıydı, mışıl mışıl uyuyordu, biraz önceki gibi.
Ama nasıl olmuştu da gözlerinden ışınlar fışkırmıştı tanrım. Gardner salıncaklı sandalyede doğrularak yutkundu. Boğazı ağrımıyordu artık, ateşi de bir haydi düşmüştü. Kahve ve aspirin diye düşündü. Gidip kahve yapacak aspirin alacaktın, hatırlıyor musun? Tabii, Gardner salıncaklı sandalyeye daha da rahatça yerleşerek gözlerini kapattı. Ama kimse rüyasında kahveyle aspirin içmez ki. Bu işi uyanır uyanmaz yapacağım. Sen uyanıksın Jim. Ama tabii bu olamazdı. Gerçek dünyada insanlar gözlerinden yeşil ışınlar fışkırtmazlardı. Boğaz ağrısını geçiren ve ateşi düşüren ışınlar bu rüyalarda olurdu. Ama gerçek hayatta? Hayır. Gardner kollarını kavuşturarak daldı. Ondan sonra sabaha kadar hiçbir şey görmedi. Ne rüyasında ne de gerçekten. Uyandığı zaman batı penceresinden süzülen parlak ışık yüzüne vuruyordu. Sırtı çok ağrıyordu. Ayağa kalktığı zaman boynu çatırdadığı için yüzünü buruşturdu. Saat 9:15 vardı. Bobby'ye baktı ve bir an boğucu bir korku duydu. Kadının ölmüş olduğundan emindi. Sonra onun çok derin uyuduğunu ve hiç kımıldamadığını fark etti. Bobby'nin göğsü uzun ama düzgün aralıklarla kabarıp iniyordu. Gardner hesapladı ve onun dakikada sadece 6 kez soluk aldığını anladı. Ama Bobby bu sabah daha iyi gözüküyordu. Harika değilse de dün gece sendeleyerek Gardner'ı karşılayan o bitkin korkuluktan çok daha iyiydi. Gardner herhalde benim de ondan aşağı kalır yerim yoktu diye düşünerek tıraş olmak için banyoya gitti. Aynadan ona bakan surat korktuğu kadar kötü değildi ama burnunun gece yine kanamış olduğunu üzüntüyle anladı. Fazla değil, burun delikleriyle ağzının üzerine bulaşacak kadar. Lavabonun sağındaki dolaptan bir el bezi alarak sıcak suyla ıslatmak için musluğun altına tuttu. Bu işi eski bir alışkanlığı, neden olduğu bir dalgınlıkla yaptı. Bobby'nin ısıtıcısı suyu kaynatıncaya kadar insan bir kahve ve bir sigara içecek zaman bulurdu. O da ısıtıcı iyi çalıştığı günlerde. Ah, Gardner kaynar olduğu için buharları tüten sudan elini hızla çekti. Tamam, Bobby'nin lanet olasıca ısıtıcıyı hiçbir zaman tamir ettirmeyeceğini düşünmemin cezası mı? Yanan avucunu ağzına götürdü. O arada da musluktan akan suya baktı. İlaç dolabının üzerindeki aynanın alt kısmı buğulanmaya başlamıştı bile. Sıcak su musluğu çeviremeyeceği kadar kaynardı. Bu işi el beziyle yaptı, sonra lavaboyu tıkayarak sıcak su doldurdu, biraz da soğuk su kattı. Sol baş parmağının aşağısı biraz kızarmıştı. Gardner ilaç dolabını açarak karıştırdı. Dipte Valium şişesi duruyordu, üzerinde kendi adı vardı. Şişe hala hemen hemen ağzına kadar doluydu. Bobby ne aldı bilmiyorum ama bunun Valium'un tersi bir şey olduğu belli diye düşündü. O ilacı da istemiyordu. Onun istediği olayın gerisindeki, işte çift taraflı bir tıraş makinesi ve bir kutu jilet bulmuştu. Tıraş makinesi tozluydu. Gardner sabahları burada Bobby'nin evinde tıraş olalı aradan çok zaman geçmişti. Toza kenarla baktı, sonra da tıraş makinesini yıkadı. Hiç olmasa Bobby bunu kaldırıp atmamıştı. Bu makinenin tozlanmasından daha da kötü olurdu. Gardner tıraş olduktan sonra kendini daha iyi hissetti. Tıraş makinesi ve jiletleri kaldırdı, lavaboyu temizledi. Sonra düşünceli düşünceli üzerinde S harfi olan musluğa bakarak bodruma inmeye karar verdi. Bakalım Bobby ne tür bir harika şofben almıştı. Ya aşağıya inecekti ya da Bobby'nin uyumasını seyredecekti. Ama kadın o olmadan da mışıl mışıl uyuyordu. Mutfaktan geçerken gerçekten iyi olduğunu düşündü. Özellikle geceyi Bobby'nin salıncaklı sandalyesinde geçirmesinin neden olduğu boyun ve sırtındaki ağrılar geçmeye başlamıştı. Otururken hiç uyuyamazsın öyle değil mi diye kendi kendisiyle alay etti. Mendireklerde sızmak sana daha uygun. Ama bu takılma bir gün önceki zor anlaşılan sert alaydan farklıydı. Sarhoşluktan sonraki o depresyon sırasında daha sonra canlanabildiğini unuturdu hep. Grip, hatta zatürre başlangıcı olmasından korktuğu şey de geçmişti. Boğazı ağrımıyordu, burnu tıkalı değildi. Tanrı da biliyordu ya, 8 gün içtiği, açıkta uyuduğu ve yağmurda çıplak ayakla meyine döndüğü için hastalığı bayağı davet etmişti. Ama rahatsızlığı gece geçmişti. Tanrı bazen ona iyi davranıyordu. Birdenbire mutfağın ortasında durakladı, yüzündeki gülümsemenin yerini bir an hayret ve biraz da endişe dolu bir ifade aldı. Gece gördüğü rüyanın ya da rüyaların bir parçasını anımsamıştı. Geceki radyo reklamları. Onların bu sabah kendimi iyi hissetmemle bir ilişkileri var mı? Sonra bu düşünceyi kafasından kovdu. Kendini iyi hissetmek onun için yeterliydi. Bobby de iyiydi. Hiç olmazsa geceye göre daha iyi. 10'da ya da 10:30'da kalkmazsa onu uyandıracaktı. Bobby kendini iyi hissediyorsa ve mantıklı konuşursa pekala, çok güzel. O zaman başına gelenlerden söz edebiliriz. Bir şey olduğu kesin. Acaba Utica'daki evde mi bir şey oldu? Bir felaket olmuşsa ablası hemen Bobby'ye haber verir. Evet, Bobby ile konuşuruz. Ama onda dün gece beni karşılayan o garip, korkutucu ve kendinden geçmiş Bobby Anderson'ı hatırlatacak en ufak bir şey görürsem hemen doktor çağırırım. Bobby istesin istemesin. Gardner bodruma inen merdivenin son basamağında durdu, etrafına bakındı. Hayretinin yerini daha güçlü bir duygu almıştı, şok gibi bir şey. Artık bodrum eskisi gibi nemli toprak kokmuyordu. Bobby çıldırmanın eşiğine gelmiş bir kadına benziyordu. Uçurumun kenarındaydı, kaç gündür uyumadığını bile bilmiyordu. Tevekkeli değil, insanların evlerini düzene soktuklarını biliyordum ama bu kadarı da fazla. Bütün bunları Bobby tek başına yapmış olamaz. Olabilir mi? Ne münasebet. Ama Gardner yine de Bobby'nin bütün bu işleri yalnız başına başardığından kuşkulanıyordu. Arkadya'daki mendirek yerine burada uyanmış olsaydı Bobby'nin bodrumunda olduğunu kesinlikle anlayamayacaktı. Oysa buraya kaç kez inmişti? Şimdi bodrumda olduğuna sırf Bobby'nin mutfağından geçtiği için inanabiliyordu. O nemli koku tümüyle geçmemiş ama iyice hafiflemişti. Bobby Anderson buraya toprak taşımış ve tırmıkla yere düzgünce yaymıştı. Tavanda sıra sıra floresan lamba vardı. Çalışma masasının üstündekiler dışında tek tüpler halindeydiler. Masanın üstündeki ise çiftli. Işıkları öyle parlaktı ki Gardner'ın aklına ameliyathaneler geldi. Bobby'nin çalışma masasına doğru gitti, yeni masasına doğru. Daha önce burada eski bir mutfak masası vardı. Pek de işe yarayacak halde olmayan birkaç araç gereç dururdu üzerinde. Plastik kutularda çiviler ve vidalar. O eski mutfak masası kaldırılmıştı. Onun yerini yan yana konmuş 3 masa almıştı. Üzerleri aletler, kalın ve ince elektrik telleri sarılı makaralar ve daha bir sürü şeyler doluydu. Sonra piller. Hem masanın altında hem de üzerinde duran kutular pil doluydu. Gardner burada 200 dolarlık pil olmalı diye düşündü. Ne oluyor? Şaşkın şaşkın masaya baktı. Anderson'ın birkaç şeyle birden ilgilendiği anlaşılıyordu. Ama onların ne olduklarını anlayamadı. Masanın tam ortasında iri, küp biçimi, kutumsu bir şey duruyordu. Ön kapağı kaymış, 18 kadar değişik düğme ortaya çıkmıştı. Her düğmenin yanında sevilen şarkılardan birinin adı yazılıydı. Raindrops Keep Falling On My Head, New York, New York ve benzerleri. Bu kutunun yanında Tayvan'da yapılmış olduğu anlaşılan dijital bir kapı zili vardı. Gardner, Bobby neden mikroçipli bir kapı zili almış diye kendi kendine sordu. İstediği zaman zilin çaldığı melodiyi değiştirip de ne olacak? Postacı Joe Paulson bir paket getirdiğinde Lara'nın şarkısını dinlemenin adamın hoşuna gideceğini mi sanıyor? Ama hepsi bu kadar değildi. Bobby'nin zili değiştirmeye çalıştığı da anlaşılıyordu. Küçük bir bavul boyundaki bir radyoya bağlamıştı zili. Gardner bir süre buna baktı, sonra 1-2 adım attı. Sinir krizi. Bobby garip bir sinir krizi geçirmiş. Biraz ileride tanıdığı bir şey daha vardı. Kalorifer kazanına eklenen bir şey buraya takılıyor ve sözüm ona ziyan olan ısının yeniden etrafta dolaşmasını sağlıyordu. Bu Bobby'nin bir katalogda ya da Augusta'daki bir dükkanda göreceği ve almaktan söz edeceği türde bir şeydi. Ama hiçbir zaman almayacağı bir şey. Ancak şimdi bu aleti aldığı ve taktığı anlaşılıyordu.
Bobby sinir krizi geçiriyor. Hepsi bu diyemezsin. Çünkü gerçekten yaratıcı olan insanlar kriz geçirdikleri zaman çok acayip şeyler yaparlar. Etrafına bir bak. Bu sözlerine inanıyor musun?
Evet, inanıyorum.
Yaratıcı insanların daha iyi ya da duygulu olduklarını, geçirdikleri sinir krizlerinin de daha üstün yaşantılar sayılması gerektiğini söylemiyorum. Ama yaratıcı insanlar depresyon geçirdikleri zaman pek çok şey yaratırlar. İnanmıyorsan tekrarlıyorum, etrafına bir bak.
Su ısıtıcısı biraz ilerideydi. Kapının yanındaki duvarda asılıydı şofben. Eskisinden farksız gözüküyordu ama...
Gardner şofbene yaklaştı. Anderson'ın onu nasıl değiştirdiğini merak etmişti.
Bobby evini düzene sokmak için çılgınca bir çalışmaya girişmiş, işin en delice yanı onun şofbeni tamir etmekle kapı zillerini değiştirmek arasında bir fark görmeyişi. Merdivenin trabzanı da yeni, buraya taze toprakla taşımış. Tanrı bilir başka daha neler var. Tevekkeli Bobby bitkin düşmemiş.
Ha, aklıma gelmişken.
Jim, Bobby bütün bu işleri nasıl başardı, gerekli bilgiyi nereden öğrendi?
Anderson'ın Bodrum'daki atölyesini ilk gördüğü zaman duyduğu aletin yerine gitgide artan bir endişe alıyordu. Onu en çok sarsan kadının bütün bu işleri yapmak için harcadığı müthiş enerjiydi. Anderson'ı bu işe ne zorlamıştı?
Gardner bunu bilmiyordu ama onu burada çalışırken hayal etmek hiç hoşuna gitmiyordu.
Bobby oraya buraya koşuyor, bir seferde iki ayrı işi birden yapmaya çalışıyordu ya da beş işi birden ya da on.
Gardner şofbenin beyaz emaye yanına dokundu, sonra da elini hızla çekti. Isıtıcı görünüşte eskisi gibiydi ama değiştirilmişti. Çömelerek şofbenin altındaki kapağı açtı. Ve o zaman sanki dibi olmayan bir uçuruma yuvarlandı.
9. Ayrımın sonu. Sayfa 83.